Ayrım 2. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 26. İslamiyet bünyesinde müdahaleye kapalı vahiy unsurlar yanında, müdahaleye sürekli açık örfi unsurlar da vardır ve hep olacaktır. İslam'ın çıkışının hemen ardından bir yığın mezhep yorum getiren ekol tarafından çevre ve zihniyetlere göre değişik yorumlara tabi tutulması da bunu gösterir. Bu nokta önemlidir ki, bu yorumların her biri belli bir zaman ve mekana hitap eder. Onların hiçbirini bütün zamanlara ve mekanlara, bütün İslam milletlerine, başka bir deyimle topyekün insanlığa teşmil etmek mümkün değildir. Mezhep taassubuyla her şeye ve herkese saldırarak bütün yeni yorumları İslam dışı gösteren çevrelerin tutarsızlık ve zararları işte bu yüzden büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Oysa ki bu çevrelerin tabulaştırdıkları mezhep imamlarının bizzat kendileri böyle düşünmüyordu. İlk devirlerden bir örnek verelim. Abbasi halifesi El-Mansur, hilafeti 754 ila 775, büyük muhaddis fakih imam Malik bin Enes'e, ölüm 179-795, hukuk kurallarını toplamasını söylemiş. O da kendi görüşleri olan Maliki fıkhını bir araya getiren ünlü muvattasını yazmıştı. Mansur'dan sonraki üçüncü halife olan Harun-ül Reşid, hilafeti 786-809, toplama ve kurallaştırma işini yapan İmam Mali'ye şöyle demiştir. Fıkıh kurallarını toplayan eserinizi Kabe'nin duvarına asalım. Herkes okusun ve uygulamada birlik sağlansın. Büyük imam buna şiddetle itiraz etmiş ve şöyle demiştir. Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü ülkenin her yerinde hukukçular vardır. Onlar bulundukları yerlerin icaplarına uygun hükümler vermek zorundadırlar. Verdikleri hükümler değişik de olsa İslam'a uygunluk bakımından hepsi doğrudur. Onları dinleyiniz. Ebu Zehre, İslam'da fıkıh mezhepleri 3'e 75. Malik bin Enes bu cevabıyla dinin vahye dayalı ve müdahale dışı yanıyla zaman zaman ve mekana göre getirilen ve büyük kitle tarafından din diye adlandırılan yorumlar toplamını birbirinden ustalıkla ayırmıştır. Ve göstermiştir ki her toplum İslam'dan kendi çevre ve zihniyetine uygun olan ve fakat vahyin temel verilerine ters düşmeyen yorumlarla istifade edecektir ve bu her zaman yeni ve değişik boyutlar kazanacaktır. İslam dünyasının, özellikle Türkiye'nin bugün en büyük talihsizliklerinden biri de kanaatimizce işte bu zihniyete dost olan bilginlere yeterince sahip olmamasıdır. Anlaşılan odur ki, vahiy alanı içindeki bir konuda reformdan söz etmek ve bunda ısrar etmek ne kadar anlamsız ve tehlikeli ise, örf ve yorum alanı içine giren bir konuyu çeşitli oyunlarla vahiy alanı içine çekerek ıslah ve müdahale dışı tutmak da o derece anlamsız ve tehlikelidir. Bunların her biri insan hayatını bir başka yönden tehdit eder. Din üzerinde hegemonya kuran ekipler, Allah ile aldatma tezgahlarını iyi işletebilsinler diye, İslam'ın asli kaynağı olan Kur'an yerine, mezhep temsilcileri tarafından kaleme alınmış yorum ve değerlendirmeleri dokunulmaz kılmakta, Kur'an'ı saf dışı ederek bu yorumları dinleştirmektedirler. Kur'an kaynaklı bir kavram olan Allah ile aldatma ve tahribatı hakkında geniş bilgi için bizim Allah ile Aldatmak adlı eserimize bakılabilir. Böyle olunca, İslam, çağdaş insanın ihtiyaçlarına cevap veremez bir çizgide kalmakta, bundan da kötüsü adı çoğu kez Hristiyanlarca konan sahte İslamlar, örneğin Yeşil Kuşak İslamı, ılımlı İslam, Müslümanın mahvedilmesi, çağdışına itilmesi, kasasının, kesesinin boşaltılması için bir araç olarak devrede tutulmaktadır. Bütün emperyalist odaklar son yıllarda ne akıl almaz iştir ki, bu güdümlü dini bütün imkanlarıyla desteklemektedirler. Bu sahte din sayesinde örneğin Türkiye'de her türlü insanlık suçunu ibadet, cihat, dine hizmet yaftalarıyla işleyen, eşi menendi görülmemiş bir şer zümreti oluşmuş bulunuyor. 2. Din, akıl sahiplerine hitap eder. İslam, aklen malul kişileri hiçbir emir ve yasakla yükümlü tutmaz. Akıl gücünün kullanılışını imkansız hale sokan baygınlık ve uyku durumları da her türlü yükümlülüğün kalktığı durumlardır. Birlik, tevhid ilkesinin bir gereği olarak aklın da dinin de sahibi tek ve aynı kudrettir. O kudretin elindeki iki varlık arasında çelişme olamaz. O Rahman'ın yaratışında, yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Mülk 3. akıl ile vahyin çelişir gibi görünmesine insanın inadı ve aceleciliği sebep olmaktadır. Bizler subjektif dürtülerle acele ederek vahyin ortaya koyduğu esasları hemen anlamak istiyoruz. Çünkü aklın anlamak peşinde olduğu şeyi derhal açıklamak ve sebeplere bağlamak gibi karakteristik bir tavrı vardır. Anlamak, bilinmeyeni bilinene çevirmekle oluyorsa da, bir şeyi anlamak o şeyin sebeplerini mutlaka bilmeye bağlı bulunmuyor. Sebeplerini bilmeden de anlamak mümkün olabiliyor. Mustafa Şekip Tunç, Bir Din Felsefesine Doğru 231. Kur'an, aklın faaliyet göstermesini yüceltmekle kalmaz, bu faaliyeti emreder. Kur'an, aklın faaliyetine hiçbir sınır koymamıştır. İslam'da aklın önemi ve sınırları gibi başlıklar atmak, Kur'an'ın bütün verilerine aykırıdır. Kur'an'da aklın faaliyetine herhangi bir gerekçeyle herhangi bir sınır konduğuna ve konabileceğine ilişkin bir ima bile yoktur. Bunun tam aksi vardır. Aklın faaliyeti sınırsız kılınmıştır. Kur'an, ısrarlı bir biçimde aklımızı işletmemizi emretmektedir. Akıl vahiy diye bir ikili yaratıp sonra da bunu bir ikileme çevirmek, tarikat devri mistik düşüncesine, başka bir deyişle tarikatlar dönemi tasavvufa, Gazali, Ölüm 505-1111 tarafından sokulmuş, temelde Hristiyani bir anlayıştır. Hristiyani tarikat zihniyetinin söylemlerini bir kenara koyduğunuzda, felsefeci İslam düşünürlerinin eserleri şöyle dursun, müfessir, muhaddis, fakih ve kelamcı İslam bilginlerinin eserlerinde bile akla sınır koyan, akıl vahiy diye bir ikilemden söz eden hiç kimseye rastlamak mümkün olmaz. Tarikat öncesi tasavvuf literatüründe de böyle bir ikileme, böyle bir sınır koymaya rastlanmaz. Tarikatlar ortaya çıktıktan sonradır ki düşünmeyen adama ihtiyaç duyulmuş, daha doğrusu tarikat şeflerinin işini kolaylaştırmak için düşünen adam engeli bertaraf edilmek istenmiş ve çare aklın prangalanmasında bulunmuştur. Ünlü ilahiyatçı filozof Paul Tillich, Ölüm 1965, hemen hemen bütün dinlerde ortak olan bu kader noktasına parmak basarken şu muhteşem tespiti yapıyor. Halk kitlelerinden anlamsız söz kümelerini tanrısal hikmet olarak kabul etsinler diye aklı kurban etmeleri istenmiştir. Tillich, Systematic Theology 1:57. Aklın bloke edilmesi, vahiyle mukayeseye tabi tutulması ve nihayet Allah'ı anlamada ikinci sıraya atılması, İslam düşüncesinde Gazali ile girdi. Gazali'nin söylemleri, yaşadığı devrin papası ile tıpatıp aynıdır. Nitekim Gazali, üzerinde Hristiyanlık etkisi birçok araştırıcı tarafından gündeme getirilmiştir. İslam'ın akıl konusundaki anlayışının Kur'ani çerçevesini en iyi tespit eden Müslüman düşünür, Gazali ile aynı yıllarda yaşamış olan ve bütün Kur'an araştırıcılarının başucu kitaplarından birincisi sayılan El-Müfredat Li-Garibil Kur'an adlı eserin sahibi Ragıp el-İsfahani'dir. Kur'an metnini tahlil ile o tahlilden hüküm ve ilke çıkarmada henüz aşılmamış bir ilim ve düşünce ustası olan İsfahanlı Ragıp, Ölüm 502-1108, akıl konusunun kuransal yapısını da incelemiştir. Ragıp, akıl meselesindeki tespitlerini yine aşılmamış bir şaheser olan Ezzeriya ila Mekarim-i Şeria adlı kitabında ortaya koymaktadır. Şöyle diyor: İzzet ve celal sahibi Allah'ın insanlara iki peygamberi vardır. 1- İçten dışa olan batın peygamber, 2- Dıştan içe olan zahir peygamber. Bunların birincisi akıl, ikincisi bilinen peygamberlerdir. Hiçbir insan batın peygamberden gereğince yararlanmayı öne almadan zahir peygambere yol bulamaz. Batın, içsel peygamber, akıl, zahir, dışsal peygamberin çağrısının sağlık ve geçerliliğini bilmede esastır. İçsel peygamber olmazsa dış peygamberin sözünün kanıtlığı ve bağlayıcılığı olmaz. Bu böyle olduğu içindir ki Allah, kendisinin birliğinde ve peygamberlerinin doğruluğunda kuşkuya düşenleri akla gönderir. Başka bir deyişle onları peygamberlerinin söylediklerinin doğruluk ve tutarlılığı konusunda akla başvurmaya çağırır. Akıl komutandır, din asker. Akıl olmazsa din geçerli ve kalıcı olmaz. Elbette ki din olmayınca da aklın şaşkın halde kalır. Bu ikisinin birleşip kucaklaşması ise nur üzerine nurdur. Nur suresindeki nur üstüne nur ayet 35 ifadesi işte bunu göstermektedir. Ragıp Ezzeriya 207. Büyük Ragıp'ın bu satırlarının ardından attığı başlık ise şudur: akla dayalı ilimlerle donanmamış olanların peygamberlikten kaynaklanan ilimleri anlamada yetersiz kalacakları. Ragıp'ın bu başlık altında yazdığı satırlardan birkaçını da verelim. Akla dayalı bilgi ve tespitlerde el-makulat, cehalet, gözler üzerinde perde, kalp üzerinde örtü, kulaklarda işitmeye engel bir ağırlıktır. Ve Kur'ansal gerçekleri anlamak işte bu perde, örtü ve ağırlıklardan arınmış olanların nasibidir. Aynen bunun gibi akla dayalı bilgiler ve tespitler gözlere ve kulaklara vücut veren hayat gibidir. Kur'an ise görme ve işitme güçleriyle algılanan bir varlıktır. Ölünün görüp işitmesi imkan dışı olduğu gibi akla dayalı bilgilerden yoksun olanın dinsel gerçekleri kavraması da imkan dışıdır. Yüce Tanrı'nın "Sen ölülere duyuramazsın, sağırlara da çağrıyı ulaştıramazsın." Rum 52 ayetiyle gösterdiği gerçek işte budur. Ezzeriya 209. Akıl neden komutan durumundadır? Ragıp eserinin akılla tutkuyu, şehvet, heva karşılaştıran bölümünde bu soruya şu yanıtı veriyor: akıl sahibinin hem lehinde olanı gösterir, hem aleyhinde olanı. Tutku ise sahibine sadece onun lehinde olanı gösterir. Ezzeriya 106. Aklın denetiminden uzaklaştırılan iman da bir tür tutkudur. O halde aklın denetiminden uzaklaştırılan iman da objektif gerçekleri yakalayamaz. Nitekim Kur'an, imana kötülük izafe ettiği halde ilim ve akla izafe etmez. Bakara 93. Bu yaklaşım Kur'an'ın hem kelam mucizelerinden biri hem de yarattığı devrimlerden biridir. 3. Dinde ihtiyar, özgür tercih esastır. Hürriyetin olmadığı yerde dinden söz edilemeyeceğini Kur'an'a dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada hürriyetle kastedilen hiçbir baskı ve zorlama, ikrah olmaksızın kulun davranışlarını içten bir istekle sergilemesi anlamında bir serbest seçimdir. Bu hürriyet, felsefi anlamda hürriyetten biraz daha farklı bir değerdir. Yaratıcı kudret, şekil ve kalıbın tavrına, özle beraberlik arz ettiği zaman değer vermektedir. İslam peygamberinin ölümsüz sözlerinden biri bu ölçüyü şöyle ifadeye koymuştur: Allah sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz. O sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar. Kısacası, Kur'an, özün benimsenemediği davranışların çeşitli yollarla bedene yaptırılmasına hiçbir anlam yüklememektedir. Esasen, dinin gönderilişinden maksat, Şatıbi'nin güzel ifadesiyle, insanı zorunlu kulluktan serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir. Bu hareket noktasının dayandığı yaratılış kanunu, Kur'an tarafından şu şekilde ifadeye konmuştur: dinde baskı, zorlama, tiksindirme yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Bakara 256. Bu ayet, insan hayatında niyetin ve özgür isteğin evrensel yerini ve değerini göstermektedir. Niyet ile davranışın örtüşmesi ideal sonuçtur. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ifadesiyle bu, olduğu gibi görünmek veya göründüğü gibi olmaktır. İç ile dışın, yani niyetle davranışın ayrılığı ise iki görünüm arz eder. 1. Niyetin gerçeğe uygun davranışın ters oluşu. 2. Davranışın gerçeğe uygun niyetin ters oluşu. Birinci halde kul hiçbir kayba uğramadan Allah katında beklediğini elde eder. İkinci halde ise hiçbir olumlu sonuca ulaşamaz. Bu temel ilkenin birincisine Asr-ı Saadet'te yaşanan ve Kur'an'da yerini almış bulunan Ammar bin Yasir olayı örnektir. Bilindiği gibi ilk Müslümanlardan olan Ammar bin Yasir, ölüm 36-656, köle bir ailenin çocuğudur. O, Müslümanlığı kabul ettiği için efendileri olan putperestler tarafından dayanılmaz işkencelere maruz bırakılıyordu. İşkencelerin durdurulması tek şarta bağlıydı: Muhammed'i ve onun tanıttığı Tanrı'yı inkar. İslam peygamberinin sahabi Ammar'a, işte bu işkenceler sırasında putperestlerin istediklerini söyleyerek işkencelerden kurtulmayı önerdiğini görüyoruz. Hazreti Peygamber bu izni verirken Ammar'dan bir tek şey istemiştir: Allah ve peygamberi inkara ilişkin sözü söylerken kalbine ve niyetine sahip olmayı. Kur'an, İslam'ın evrensel ilkelerinden birine örneklik eden bu olayı Nahl suresinin 106-108. Ayetleriyle ölümsüzleştirmiştir. İkinci ilkeye, yani niyeti temiz olmayanın davranışlarından yararlanamayacağı gerçeğine ilişkin olarak da pek çok örnek verilebilir. Biz burada bir Kur'an ayetini kaydetmekle yetinmek istiyoruz. İnkara batmış ve hakikati gizlemiş olarak ölüp gidenler var ya, bunların her biri dünya dolusu altını kurtulmak için dağıtmış olsalar bile bu bağışları asla kabul edilmez. Onların karşılaşacakları sadece acıklı bir azaptır ve onlar için hiçbir yardımcı da yoktur. Bakara 91. 4. Din insanları mutlak hayra iletir. Yaratanın ve yaradılanın aynı anda uydukları ortak kanunlar, yani bir yaratılış, fıtrat düzeni, Kur'an'ın ifadesiyle bir sünnetullah, Allah'ın tavrı ve tarzı vardır. Fatır 43, Fetih 23. Yaratan ve yaradılanın aynı anda istedikleri bu yolu bir Kur'an ayeti, Rabbin de üzerinde bulunduğu dosdoğru yol, Hud 56 şeklinde tanımlıyor. Bize göre işte bu yaratılış düzenine uymak mutlak hayırdır. Din, mutlak hayra çağırma ve iletme konusunda insanların farklı kanaatlerine değil, genel ve değişmez varlık yasalarına öncelik tanır. Mutlak hayra çağrılan ve götürülen insanın, sübjektif algılamaları açısından hedefi ve tarzı olumlu bulup bulmaması, beğenip beğenmemesi belli noktalar dışında önemli değildir. İnsanın götürüldüğü mutlak hayrı her zaman kendi aklıyla açıklığa kavuşturmasını beklemek, insanın tekamülünü aksatan ve sonuçta bizzat insanın başına bela olan bir tutumdur. Bilmek gerektir ki, din sadece çağıran bir kurum değil, aynı zamanda ileten bir kurumdur. Felsefe ile dinin, filozofla peygamberin karakteristik farklarından biri de budur. Filozof felsefe yaparak, teori üreterek çağırır, peygamber ise önce gösterir, daha sonra da insanı elinden tutarak hedefe götürür. Evet, felsefe ve filozof gösterir, din ve peygamber götürür. Din aynı zamanda koruyucu bir kurumdur. Din, bireyi kendisine rağmen de koruyan bir kurumdur. Burada dinin esas aldığı ilke, İslam fıkhının bütün ekollerinde ortak kabuldür ve şöyle ifade edilir. Kamu zararı ile kişisel zarar yan yana geldiğinde kişisel zarar yeğlenir. Kamu yararı ile kişisel yarar yan yana geldiğinde ise kamu yararı tercih edilir. Mecelle. Dinin koruma işlevi. İslam bilginlerine göre din, koruma işlevini 5 amaç değer denen şu alanlarda yerine getirir. 1. Ruhsal yapıyı koruma, barış, inanç ve düşüncenin korunmasıdır. 2. Nefsi koruma, bununla kastedilen cinsel hayatın genel anlamda düzenlenmesi, dünyaya gelenlerin sağlıklı yaşamalarının sağlanması, mesken, giyim ve gıda probleminin çözümlenmesi, kişilerin haksızlık ve saldırılardan korunmasıdır. 3. Nesli koruma, bu gelecek kuşakların sorumluluk üstlenecek kalitede sağlıklı yetiştirilmelerini ifade eder. 4. Malı koruma, bunun anlamı, mülkiyet hakkına saygı, emeğin kapitale boğdurulmaması, fakirin ezdirilmemesi ve haksız kazancın önlenmesidir. 5. Aklı koruma. Bunun anlamı, aklın özgürce işletilmesinin sağlanması, akla pranga vurmaya, onun işleyişini inanç ve kutsallık perdesi altında engellemeye veya aksatmaya giden eğilim ve eylemlerin etkisiz kılınmasıdır. Özet ve sonuç. Kur'an'dan çıkarılan din tanımlarından anlaşılan o ki, dinin insanı götürmek istediği mutlak hayır, iyilik, güzellik, mutluluk, hedefine varılması için olmazsa olmaz 3 unsur vardır. 1. İlahi konum, 2. işletilen akıl, 3. özgür irade. Bu 3 unsurun tümü veya biri devre dışı bırakıldığında dinin götüreceği hayır, şerle yer değiştirecek ve teoride iyilik, güzellik, mutluluk kurumu olan din, bunların tam aksi sonuçlar getiren bir kaos ve bozgun konumuna dönüşecektir. Bu gerçeği esas alarak bugünkü İslam dünyasının durumuna baktığımızda, Kur'an'dan çıkarılan din tanımındaki 3 temel unsurun 3'ünün de devre dışı bırakıldığını, bunun sonucu olarak din adı altında yaşanan sözde İslam'ın mensuplarını hayra değil, şerre götürdüğünü görmekteyiz. Durumun matematik tahlili şudur. İslam dünyasında yaşanan din, egemen kısmıyla tanrısal kaynak Kur'an'dan koparılarak ilahi konum olmaktan çıkarılmış, geleneksel beşeri kabullerin bir toplama haline getirilmiştir. Aklını işletmeyenler üzerine pislik indirileceğini, Yunus Suresi 100 açıkça söyleyen ve akıl unsurunu din tanımının içine koyan İslam, işletilen akıl unsurundan da uzaklaştırılıp geleneksel, yarı şirk, yarı mistik hurafelerin tasallutuna uğramış kitlelerin eline teslim edilmiştir. Yani akıl unsuru da dışlanmıştır. Din hayatı, özgür iradeyle yaşanan veya yaşanmayan bir hayat olmaktan çıkarılarak, baskıların, aldatmaların, yönlendirmelerin tasallutu altında özgür iradeyi felce uğratmış, aforoz ve tekfir, onu bunu kafir ilan etme söylemleri din adına egemen olmuştur. Kur'an'ın ilham ettiği din tanımı Arapça ifadesiyle şöyle verilmiştir. Vazun ilahiyun saikun li zevilil ukuli bi ihtiyarihi mul mahmudi ilal hayri bizzat. Yani din bir ilahi buyruklar bütünüdür ki akıl sahiplerini övülesi serbest seçenekleriyle doğrudan doğruya hayra iletir. Yukarıda yaptığımız açıklamalar dikkate alındığında Kur'an'dan çıkarılan bu din tanımının yerine İslam dünyasında ve Türkiye'de adeta şöyle bir din tanımının oturduğunu görmekteyiz. Vazun beşeriyun urfiyun saikun lillezine la yaklune bi itirari himur mezmumi ile şerri bizzat. Yani din örflerden oluşan beşeri bir kurumdur ki aklını işletmeyenleri çirkin gaflet ve aldanışlarıyla doğrudan doğruya şerre iletir. Kur'an'ın ilham ettiği tanımı, kitleleri aldatmak ve gütmek için şeytanın istediği tanıma dönüştürenler, Allah'ın ve tarihin huzurunda bunun hesabını elbette vereceklerdir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 38.